Ayrım 37.
Sayfa 480. Ankara'nın aklı ve kulağı 3 gündür Sakarya'daydı. Haber geldi ve şehir kabardı. Bayraklar asılıp dükkanlar kapandı. Herkes sokağa döküldü. Meclisin ve Hakimiyeti Milliye gazetesinin önünde toplanarak milletvekillerini ve gazetecileri alkışladılar. Sonra marşlar söyleyerek Milli Savunma Bakanlığı'nın önüne gelip ordu için büyük gösteri yaptılar. Oradan da hastanelere giderek yaralıları ziyaret ettiler. Kafileye katılmış olanlar birbirlerinden ayrılamıyor, durup durup kucaklaşıyorlardı. Davulunu, zurnasını, sazını, kemençesini, darbukasını, zilini kapan geliyor kafileye katılıyordu. Binler meclis ile taşhanın önünde toplandı. Seymenler, Karadenizliler, Doğulular, Güneydoğulular, Akdenizliler, Orta Anadolulular, Egeliler, Trakyalılar, Marmaralılar, göçmenler coştular. Zafer şerefine oynamaya başladılar. Ulus meydanı bir Anadolu mahşeri oldu. Bu sırada yaşlı genç bazı kadınlar millet bahçesinde toplanıyor, durmadan kalabalıklaşıyorlardı. Zafer için çok dua etmişlerdi. Şimdi zaferin mutluluğunu paylaşmaya gelmişlerdi. Kadınların evden dışarı çıkıp da bir olayı, hele bir eğlenceyi böyle erkeklerle birlikte izledikleri şimdiye kadar pek görülmemişti. Homurdananlar oldu ama homurtuları zafer coşkusu içinde kaynayıp gitti. Anadolu Yunan yürüyüşünün başladığı günden beri yüreği ağzında yaşıyordu. 22 gün, 100 yıl gibi uzun sürmüş, bitmek bilmemişti. Zafer haberini alır almaz ferahlayıp coştu. Bütün şehirlerde gösteriler başladı. Zafer top atışlarıyla selamlanacak, dualar edilecek, gece fener alayları düzenlenecekti. Mutlu haberi olan 7 Adana gazetesinin baş dizgicisi Hamdi Gönen günün manşetini ağlaya ağlaya eliyle dizdi. Ordumuz katı zaferi kazandı. Fransız işgali altındaki Adana'da iki işbirlikçi gazete vardı, Adana Postası ve Ferda. Bu iki gazetede Fanizade Mesut'un, Müftü Zihni Efendi'nin ve Hafız Mehmet'in milli mücadele aleyhinde Fransız mandası lehindeki yazıları ve açıklamaları yayımlanmaktaydı. Milli mücadeleyi destekleyen Yeni Adana gazetesi Adana'dan 2 saat uzakta, Pozantı'da kör hatta bulunan bir vagonda yazılıyor, diziliyor, elle çevrilen makineyle basılıp işgalcilerden gizli Adana'ya yollanıyor, el altından dağıtılıyordu. Yeni Adanacılar zaferi bildiren gazeteyi bugün kırmızı mürekkepte ve binlerce bastılar. Gazete işgalci Fransızlara ve Ermeni kopuklara rağmen Adana'da açıkta satıldı ve kapışıldı. Hainleri bir ürperti aldı. İstanbul'da işgal kuvvetleri alarma geçmiş, Türkler gösteri yapmaya kalkışırlarsa anında bastırmak için birçok önlem almışlardı. Meydanlarda birlikler bekliyor, kalabalık caddelerde devriyeler geziyor, duyarlı semtlerde asker dolu kamyonlar dolaşıyordu. İşgal sansürüne, gazetelerde tahrik edici yazılara izin vermemesi emredilmişti. Akşam gazetesi haberi alır almaz ikinci baskı yaptı. Birinci sayfasında Ankara'nın resmi bildirisine ve Mustafa Kemal Paşa'nın resmine yer vermekle yetindi. Mustafa Kemal Paşa'nın resmi bugünlerde sancak gibi bir şeydi. Gazetede sansürün ve işgal yönetiminin takılacağı hiçbir sakıncalı yazı yoktu. Gazeteleri dağıtıcı çocuklara veren görevli bu gazeteyi nasıl satacakları konusunda 2-3 kelimeyle yol gösterdi. Çocuklar gazetelerle İstanbul'a dağıldılar. Türk zaferini yazıyor, Yunanların kaçtığını yazıyor, Yunan bozgununu yazıyor. Yüreğe işleyen bu incecik çocuk aykırışları on binlerce kişinin bir araya gelip de yapacağı bir gösteriden çok daha etkili oldu. Eğer Rumlar gazeteci çocukları korkutup susturmak isterlerse bir takım kararlı gençler bu alıngan Rumları anlayacakları dille engelliyorlardı. Birileri herhalde son bir ay içinde bu gençlere bir şeyler öğretmişti. Hazırlığını bitiren mürettep tümen saat 14'te Sivrihisar'ı bastı. Sivrihisarlıların çoğu Ankara'ya çekilmiş, geride daha çok yaşlılar ve hastalar kalmıştı. Dişsiz bir nine kalpaklı subayları görünce heyecandan dövünerek çığlığı bastı. Bizimkiler! Burada bir Türk tümeninin gelip de Sivrihisar'ı basabileceğini akılların ucundan bile geçirmeyen bir piyade taburuyla bir süvari bölüğü bulunuyordu. Direnmeye yeltendiler ama süvariler çok hızlıydı. Kısa zamanda dağılıp 25 esir vererek kaçtılar. Sivrihisarlar ağlaşarak koştular, süvarilerin üzengilerini, atların boyunlarını öptüler. Tümen Sivrihisar'da Türk esirlerin bulunduğunu duymuştu. Önce onlar arandı, sayıları 400'e yakındı. Aralarında 1 Eylül günü esir düşen 176. alaydan 2 bölüğün, 131. alaydan 2 taburun subay ve erleri de vardı. Yarı çıplak, kir içinde ve açtılar, sevinçten dilleri tutuldu. İkisi ilaç dolu 3 otomobil, malzeme ve yiyecek depolarıyla karargah subaylarının geriye yolladıkları özel eşyalar ele geçmişti. Papulas'ın bavulundan 5 madalya çıktı. Tümen komutanı Yarbay Zeki Soydemir hastanede yatan 30 kadar Yunanlı yaralıyı ziyaret edip hatırlarını sordu. Yaralılar ihtiyaçları sağlanarak yerlerinde bırakıldı. Yunanlı doktorlar esir alındıkları için yerli iki Türk doktora emanet edildiler. Depolardaki çamaşır ve ayakkabıların bir kısmı tümene ve esirlere dağıtıldı. Yiyecek depolarında her şey vardı. Birazı ailelere verildi. Tümen aşçıları tümene ziyafet çekmek için işbaşı ettiler. Yemekten sonra kurtarılan Türkler esirler, yiyecekler, malzemeler ve popülasın özel eşyası bir müfrezenin korumasında Fettahoğlu'na yollanacak tümen gerekli güvenlik önlemlerini alarak geceyi Sivrihisar'da geçirecekti. Kazım Özalp ile grupları yakında bulunan İzzettin Bey ve Kemalettin Sami Bey paşaları kutlamak için Polatlı yakınındaki karargah trenine geldiler. Dokunaklı bir buluşma oldu. Göz yaşartıcı anıların yanı sıra aksaklıklara da değinildi. Düşman yenilmişti ama imha edilememişti. Bu yüzden grup komutanlarının mahcup bir halleri vardı. Başkomutan gönüllerini aldı. Taarruz planının amacı düşmanı Sakarya'da döküp imha etmekti. Ama şimdiki gücümüz ve ordunun eğitim düzeyi düşmanı ancak yenmemize yetti. Üzülmeyin, vakti gelince de imha edeceğiz. Başkomutanın emri üzerine eldeki birliklerden üçer tümenli beş kolordu kuruldu. Grup düzeni tarihe karıştı. Her kolordunun geniş bir karargahı ve gerekli bağlı birlikleri olacaktı. Birinci kolordu komutanlığına Albay İzzettin Çalışlar, ikinci kolordu komutanlığına Albay Selahattin Adil Bey, üçüncü kolordu komutanlığına Albay Kazım Özalp, dördüncü kolordu komutanlığına Albay Kemalettin Sami Gökçen, beşinci kolordu süvari komutanlığına Albay Fahrettin Altay atandı. Mürettep kolordunun yerine İzmit kesimi için Kocaeli grubu kuruldu. Grup, bir tümen, bir süvari alayı ve İzmit cephesinde bulunan birlikleriyle milli mührezelerden oluşuyordu. Komutanlığına Albay Dili Halit Bey getirildi. Bir aşama daha kalmıştı. Bu kolorduları Batı cephesi komutanlığına bağlı iki orduda toplamak. İsmet Paşa düşmanı hemen geri çekilmeye zorlayacağız dedi. Albay Asım Bey üzüntüyle başını salladı. Biliyorsunuz paşam ciddi bir savaşa girecek kadar cephanemiz yok. Dipnot. Ordunun elinde 5000 atımlık mermi vardır. Bütün Türkiye'de ise 20.000. Oysa Sakarya Savaşı sırasında yalnız orta çaplı toplar tutumlu olarak 60.000 mermi harcamıştır. Yeni bir savaş için genel olarak 100.000 mermi gerektiği hesaplanıyordu. Türk İstiklal Harbi Sakarya sayfa 322. Biliyorum, taşıtlarımız da yetersiz. Sıkı bir takip yapabilecek halde değiliz. Kabul ama düşmanı yerinden oynatmak zorundayız. Şimdi en duyarlı ürkek zamanı. Bir kez oynadı mı arkası gelir. Sağdan soldan birliklerimiz ilerlemeye başlarsa benim bildiğim General Papulas çadırını toplar gider. Kurmaylar gülüştüler. Sakarya'nın güneyinden süvari kol ordusunun Porsu'nun kuzeyinden de yeni Kocaeli grubu ile 3. kol ordunun batıya doğru yürümeleri kararlaştırıldı. Öteki birliklerde Porsu-Kavuncu Köprüsü arasında Sakarya'yı geçmeye çalışacaklardı. 15. Tümen Beylik Köprü kesiminde karşıya geçmek için 38. alayı görevlendirmişti. 38. alay çaresiz kaldı. Köprü yapmak için gerekli hiçbir malzeme yoktu. Yakındaki yıkık bir köyden tahta parçaları getirtildi. Zorlukla çivi, halka ve ip bulundu. 4 kişi taşıyabilecek bir sal yapılabildi. Karşı kıyıya daha 20 kişi geçmeden düşman geçit yerini keşfedip top ateşi altına aldı. Bir tepeciğin üzerinden geçişi yönetmeye çalışan alay komutanı Demir Ali Bey yaralandı. Bugün nehrin başka yerlerindeki geçme girişimleri de başarısız olacak, geçebilenler düşmanın saldırısı üzerine geri döneceklerdi. Yunan karargahında herkes çok sinirliydi. Kurmaylar geçiş sırasında düşman eline geçmesin diye gece ordu telsizini yakacak kadar korkuya kapılmışlardı. Orduda 3. kolordunun durumu hakkında bilgi yoktu. Geçip kurtulmuş muydu, esir mi düşmüştü hala bilinmiyordu. Papulas burnundan soluyarak cepheden bu kadar uzaklaşmakla yanlış ettik dedi kurmaylara. Hiçbir şeye hakim değiliz. Kimse itiraz edemedi. Birden yüzbaşı Stefanopoulos izin istemeden odaya daldı. Özür dilerim şimdi bildirdiler. Bir düşman tümeni Sivrihisar'ı basmış. Papulas öfkeyle haritaya öyle vurdu ki haritanın üzerindeki bütün işaretler dört bir yana dağıldı. Şeytan alsın yine gerimize sızdı bunlar. Bir birlik bulup Sivrihisar'a yollayın hemen şimdi haydi. El altında yalnız zavallı süvari Tugay'ı vardı. Hemen yola çıkarıldı. Albay Kazım Bey akşam yemeğini Zafertepe'de Kurmay Başkanı Hayrullah Fişek'le birlikte yedi. Günlerdir birkaç saatten fazla uyumaya fırsat bulamamıştı. Hava kararıyordu. Uzaklardan bir davul zurna sesi yansımaktaydı. Bir birlik zaferi kutluyor olacaktı. Kaputuna sarılarak toprağa uzandı, gözlerini kapadı. Az sonra uyandırdılar. Cephe komutanlığından gelen bir subay rütbesinin Mirli Valı'ya yani Turgeneralliğe yükseltildiğini bildiren yazıyı getirmişti. Bu güzel haber üzerine karargah subayları sevinç içinde birbirlerini uyandırarak komutanlarını kutladılar. Asker ahlakınca kendileri ödüllendirilmiş gibi mutlu olmuşlardı. Kazım Özel Paşa bu gösterişsiz işten törenden sonra yine toprağa uzandı. Görevini yapmış ve bunun ödülünü almış olmanın huzuru ve mutluluğu içinde uyudu. Mirdibalık'a yükselen ikinci komutan da Albay Fahrettin Altay'dı. Karargah subayları hemen kırmızı bir kumaş parçasını kesip yakasına taktılar. Komutanlarının paşalığını coşkuyla kutladılar. Fahrettin Paşa da 1912'den beri savaşıyordu. Balkan Savaşı, Dünya Savaşı, şimdi de milli mücadele. Rahat yüzü görmemiş, her zorluğu vatan hizmetidir diye yakınmadan üstlenmiş bir kuşaktandı. Paşa olduğunu annesine haber vermenin bir yolunu bulmalıydı. Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa, İsmet Paşa, Kazım İnanç Paşa, Fethi Okyar, Halide Onbaşı, Albay Asım Gündüz ve Albay Arif Bey yemeğe oturmuşlardı. Cephe karargahının aşçısı bu akşam başkomutana iltimas geçmiş, onun sevdiği yemeklerle güzel bir sofra hazırlamıştı. Kuru fasulye pilav ve kuru üzüm hoşafı. Herkes memnun oldu. Bir Türk için bundan güzel zafer yemeği olamazdı. Çok neşeliydiler. Daldan dala atlıyorlar ama söz dönüp dolaşıp Sakarya Savaşı'na geliyordu. Başkomutan bu savaşta subay, assubay ve erlerin katlandıkları fedakarlık ve gösterdikleri çaba insan gücünün üstündedir dedi. Gazileri övdü. Dipnot: 21 Eylül günlü orduya beyannamesinde komutanları, subayları ve erleri coşkun bir dille övecektir. Erler için şöyle diyor: dünyanın hiçbir ordusunda yüreği sizinkinden daha temiz ve sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir, her zaferin en büyük payı senindir. Türk İstiklal Harbi Sakarya sayfa 342. Millet de ordudan geri kalmamıştı. Binlerce sahne aktı hayalinden. Milli yükümlülüklerini gecikmeden yerine getirenler, ikmalciler, kağnı, araba, eşek ve deve kolları, işçi taburları, gizli örgütler, silah ve cephane kaçakçıları, hamallar, gümrükçüler, sandalcılar, motorcular, denizciler, havacılar, doktorlar, gönüllü hemşireler, dikim evi terzileri, sargı bezi hazırlayanlar, takılarını orduya armağan eden kadınlar, ustalar, işçiler, demir yolcular, şoförler, gazeteciler, öğretmenler, yurtsever din adamları, Kuvayi Milliyeciler, Kızılaycılar, müdafaa-i hukukçular, yöneticiler. Hiçbir dönemde bütün milletin katıldığı böyle bir mücadele yaşanmamıştı. Gözleri minnetle parlayarak, bu zafer yüz binlerce yurtsever insanımızın ortak eseridir dedi. Dipnot: Claire Price Sakarya Savaşı için şöyle yazıyor. 200 yıldan beri Batı ihtiyar Osmanlı İmparatorluğunu parçalamaya çalışıyordu. Fakat Sakarya'da Türk'ün kendisiyle karşılaştı ve ona dokunduğu anda da tarihin yönü değişti. Tarih bir gün Sakarya kıyılarında cereyan eden ve çok kimsenin bilmediği bu savaşı devrimizin en büyük olaylarından biri olarak kaydedecektir. A.J. Toynbee, Türkiye sayfa 123. A.J. Toynbee de şöyle diyor. Denilebilir ki bu savaş içinde yaşadığımız 100 yıl tarihinin en büyük savaşlarından biridir.
İkinci kitap, Türk Büyük Taarruzu. Birinci bölüm, Büyük Taarruzu Hazırlık. 14 Eylül 1921-13 Ağustos 1922. Yüzbaşı Faruk sabah trenine bindi, yaralılar arasında bir yer bulup oturdu. Birinci Kolordu Karargahı ile ilgili bazı atama işlemleri için birinin Ankara'ya yollanacağını duymuş, kendisini göndermeleri için açıkça yalvarmış demişti. Nesrini çok özlemişti çünkü. Bakanlıktaki iş biter bitmez hastaneye koşacaktı ama duygusunu Nesrin'e nasıl açacaktı? Bunun için yürekli olmak gerekiyordu. Kendi kendine açacağım diye söz verdi. Bu da benim Sakarya zaferim olur. Mürettep Tümen, Yunan süvari tugayının Sivrihisar'a yaklaştığını öğrenince şehre bir zarar gelmemesi için araziye çıktı. Sivrihisar'ın doğusunda karşılaştılar. Çarpışma akşama kadar sürecek, süvari tugayı yakınlardaki dağlara kaçacak, bir kısım erlerini esir verecekti. Yeni Yunan kuvvetlerinin yollanması üzerine Mürettep Tümen de Fettahoğlu Köprüsü'nden güneye geçerek süvari kol ordusuna katılacak, Zeki Soydemir 2. Süvari Tümeni komutanlığına atanacaktı. Başkatip Rıfat Bey eğilerek, haberi İngiliz Yüksek Komiserliği de doğruladı dedi büyük bir saygıyla. Ordu Yunanları gerçekten yenmiş efendim. Vahidettin gözlerini kapayıp içine çekildi. Küçük Mabey'in dairesindeki odadaydılar. Vahidettin her zamanki koltuğunda oturuyordu. Bu milli zaferi kutlamak istersiniz diye düşündüm. Vahidettin'in yüzü duygu ve düşüncelerini ele vermeyen bir donukluk içindeydi. Tek çizgisi bile kıpırdamadı. Yaşanan müthiş olayların dışında soyut bir hükümdardı sanki. Emrinizi almak için rahatsız etmiştim. Vahidettin gözlerini hafif aralayarak baktı. Bıçak ağzı gibi parladılar. Padişahın bu milli zaferden hiç memnun olmadığı anlaşılıyordu. Peki efendim, arka arka giderek huzurdan çıktı. Bu haberden hiç memnun olmayacak biri daha vardı. İngiltere Başbakanı Mr. Lloyd George. Haberi alınca yerinden zıplamıştı. Bu doğru olamaz. Miss Frances Stevens'ı şimdi Dışişleri Bakanlığı yazdırdı dedi. Lanet olsun. Notu bir daha okudu. Uzun bir sessizlikten sonra askerler beni uyarmışlardı diye mırıldandı. Ama ben Yunanların galip geleceğine kesinlikle inanmıştım. Adamları teşvik ettim. Bu sonuca göre yalnız Yunan ordusu yenilmedi Frances. Benim barış politikam ve saygınlığım da ağır yara aldı. Bir çıkış yolu bulmalıyım. Dünyanın lideri Lloyd George üşüyor gibi büzülmüştü. Miss Stevenson içeriydi. Şefkatle kahve ister misin diye sordu. Evet Frances, lütfen iyice sert olsun. Başbakan Gudaris bu sırada parlamentoda konuşuyor, milletvekillerini vereceği gerçeğe aykırı habere hazırlıyordu. İngiliz gazetelerinin yazdığına göre Venizelos Ankara'ya yürümek yanlışı demiş. Yunan askeri Ankara önünde kutsal kanını dökerken Venizelos Londra'da balayı hazırlığı yapıyordu. Alkışlar, kahkahalar ve aşağılayıcı ünlemler yükseldi. Venizelosçu milletvekilleri sıra kapaklarına vurmaya başladılar. İçerinden biri haykırdı. Ankara'yı aldınız mı, onu söyle. Kralcılar ayağa fırladılar. Kavga zorlukla önlendi. Başbakan daha enerjik bir sesle konuşmaya devam etti. Venizelos-Sevr anlaşmasıyla Yunanistan'a Anadolu'da sadece 16 bin kilometre toprak sağlayabilmişti. Ama biz bunu haşmetli kralımızın desteğiyle 100 bin kilometre kareye çıkardık. Alkışlar salonu doldurdu. Ankara'ya bu durumu güven altına almak için ilerledik. Ordumuz Türk ordusunu arka arkaya yenerek Sakarya'dan 50 kilometre ileri gitti. Savaşın bu dönemini zaferle kapatmış bulunuyoruz. Yağmur mevsimine girildiği için fedakar ordumuzu kışı rahat geçirebilsin diye nehrin batısına aldık. Türk taarruzu yüzünden geri çekilmiş değildir. Ordu Sakarya'yı düşmanı iyice yendiği için hiçbir tacize uğramadan büyük bir düzen içinde geçti. Haklarımızı elde edinceye kadar da Sakarya'nın kıyısında kalacağız. Venizelosçular salonu terk etmeye başlamışlardı. Gunaris yoğun alkışlar ve bağırışlar arasında kürsüden indi. Proto Papadakis yalan içinde yüzüyoruz diye fısıldadı. Baltacis ter döküyordu. Gerçeği halktan daha ne kadar saklayabiliriz ki? Binlerce yaralı İzmir'e ve Yunanistan'a akmaya başlayıncaya kadar. Kralcılar ile Venizelosçular arasındaki geçici ateşkes sona ermişti. Faruk işini bitirip hava kararmadan Cebeci Hastanesi'ne yetişti. Nesrin için geldiği anlaşılmasın diye önce Doktor Hasan'ı sordu. Çıktığını söylediler. Peki Nesrin Hanım? O daha burada, binada. Teşekkür ederim. Büyükçe binaya girip koğuşların bulunduğu koridorda yürüdü. Açık kapılardan yaralılar görünüyordu. Bir yaralının önündeki beyaz gölgeyi görünce durdu. Oydu. Kapının açığında sessizce bekledi. Gölge hareket etti, döndü, yaklaşmaya başladı. Kapının boşluğunda duran Faruk'u fark edince dondu. İnanmadan bakıyordu. Faruk yavaşça seslendi. Merhaba Nesrin Hanım. Ah, gerçek misiniz? Hızla yürüyüp elini uzattı. Faruk bu küçük eli tuttu, eğildi, alafranga öptü. Nesrin başhekimin odasından dayısına telefon etti. Faruk'a itiraz kabul etmez bir sesle bana, daha doğrusu bize gidiyoruz dedi. Dayımla da tanışmış olursunuz. O da gecikmiş, işinden şimdi çıkıyor, haydi. Pelerinine sarındı, serin, durgun bir sonbahar akşamıydı, yürüdüler. Bir zaman konuşacak bir şey bulamadılar, sonra ikisi birden konuşmaya başladı. Eve kadar hiç susmadılar. Faruk birkaç kez söylemeye yeltendiyse de cesaret edemedi. Bir de Mustafa Kemal Paşa Türk subayı kahramandır, cesurdur diyor. İlgisi bile yok. İçim korkudan köpek yavrusu gibi titriyor. Yüzbaşı Vedat eve onlardan erken yetişip Vedia'ya Nesrin'in bir misafirle geleceğini haber vermişti. Vedia ortalığı yıldırım gibi topladı, özenle giyindi, sofrayı kurdular. Yemek çok güzel geçti, bir İstanbul akşamı yaşadılar. Faruk gece yarısı istemeye istemeye kalktı, bir daha kim bilir ne zaman karşılaşabileceklerdi. Kolordu batıya kaydırılacaktı. Duygularımı mektupla belirtirim diye teselli etti kendine. Bakırköy'de balıkçı Aleko deniz kıyısındaki salaş meyhaneden çıktı, uykusu gelmişti. Sallana sallana evinin yolunu tuttu, iri yarı güçlü kuvvetli, pos bıyıklı, yakışıklı bir Rum kabadayısıydı. Yunan ordusu Ankara'ya doğru yürümeye başladığı zaman sevinç gösterilerinin en önünde yer almış, bu gösterilere engel olmak isteyen bazı Türk gençlerinin canını yakmıştı. Sakız ağacına gitmek için istasyon caddesinden sağdaki ilk sokağa sapınca bir genç çıktı önüne. Selam aleyko. Bir olağanüstülük sezen kabadayı kuşağındaki bıçağa el atıyordu ki arkadan sessizce gelmiş olan iki genç, geniş uzun bir çuvalı başından aşağıya dizlerine kadar geçiriverdi. Üçü birden atılıp kabadayı yere yıktılar, sucuk gibi bağladılar. Dışarıdan bir bezi ağzına dolayarak sesini kestiler. Gençlerden biri Alek onun kulağına eğildi. Şimdi biz de senin canını yakacağız, suçunu biliyorsun. Tekrar edersen cezan daha ağır olacak. Bakırköy'ün ünlü kabadayısı Aleko sabah sokakta kırık bir oyuncak gibi bulundu, hastaneye kaldırıldı. Benzer olaylar sanki önceden kararlaştırılmış gibi bugünlerde İstanbul'un bazı semtlerinde yaşanacak, incitici Rum gösterilerinin bazı öncüleri kimlikleri saptanamayan birilerince cezalandırılacaktı. Zafer haberi Malta sürgünlerini havalara uçurmuştu. Zindan baskılarını filozofça bir gülümsemeyle karşılamaya başladılar. İngilizlerin yukarıdan bakışları gülünç geliyordu artık. Lloyd George'un Yunanistan'ı ve rezil politikası yenilmişti. Bu neşe içinde klasik tiplerin yerini gerçek kişilerin aldığı yeni tarz karagöz oyunu başlattılar. Suretleri Albay Cevdet Bey çizdi, metinleri Aka Gündüz yazdı. Birkaç kişilik bir saz heyeti ve taklitçiler grubu oluştu. Hayal perdesi de dönemin ve günün olayları yer alacaktı. İlk akşamın kahramanları Kral Konstantin ve General Papoulas oldu. Müthiş eğlendiler. Sakarya zaferinin kendilerini de ilgilendirecek büyük sonuçlar vereceğini kestiriyor ve bekliyorlardı. Dört bir yanı düşmanla çevrili demircide hayat olağanmış gibi yürüyor ama herkes tetikli duruyordu. Kaymakam İbrahim Ethem Bey giyimli yatıyor, bütün akıncılar silahlı geziyor, atları eğerli bekliyordu. Sabah işgal genel komutanı General Vlahopoulos'un bir bildiri yayımladığı öğrenildi. General Ankara ordusu ile işbirliği yapanların idam edileceğini, ailelerinin sürgüne yollanacağını, servet ve mallarının mahvedileceğini açıklamıştı. Akıncılar güldüler. Bunları göze almayan akıncı olmazdı ki zaten. Öğleden sonra Salihli'li Uzun Abdullah adlı bir Çerkez iki mektup getirdi. Biri Çerkez Ethem'dendi, öteki yardımcısı Sami'den. Mektubu Pehlivan Ağa'ya, Ağa da Kaymakam Bey'e verdi. Ethem 13 Eylül günü yazılmış mektubunda Pehlivan Ağa'ya ve Halil Efe'ye artık hiç ümidin kalmadığını, Yunan'ın Ankara'ya girmek üzere olduğunu söylüyor, teslim olmalarını, teslim olurlarsa fevkalade yaşayacaklarını, kendilerinin Yunanlılardan fevkalade saygı gördüklerini yazıyordu. Ethem'in Yunanlıların Sakarya'da muzaffer olacaklarına güvendiği anlaşılıyordu. Yenildiklerini duyunca çok üzülmüş olmalıydı. Eski reislerinin Yunanlılar adına çalışması, teslim olmalarını önermesi Pehlivan Ağa ile Halil Efe'ye çok dokundu. Tüh! Aynı öneriyi almış olan kaymakamla birlikte bu rezil mektuplara cevap vermemeyi kararlaştırdılar.